Biliyorsunuz her yıl olduğu gibi koskoca 365 günlük ya da başka bir ifadede 52 haftalık koskoca 2014 yılını acılarıyla, güzellikleriyle dopdolu bir şekilde geride bıraktık. Hatta diyebiliriz ki aşağı yukarı 3 haftalık süreyi bile çok yakın zamanda geçmişe gömmek üzereyiz sevgili kardeşler. Ama Sami burada güzel bir şey ifade etti. Ben dedi bu yılda bir karar aldım. Sorabilir miyim? Hangimiz bu yeniliğe girmezden önce ya da yeni yılın başında hani böyle bir aradayken yeni kararlar alırız değil mi? Eşimizle birbirimize söz veririz. Ya da ne bileyim Tanrımıza söz veririz değil mi? Bir takım kararlar alırız. Belki kutsal kitabı daha düzenli okuma konusunda. Kiliseye daha düzenli katılma konusunda. Ne bileyim kilo verme konusunda. Değil mi? Ne bileyim daha fazla Timur'un şimdi yeni kararı abi dedi ki yıllardan beri benim başımın etini yedin. Yürü yürü yürü yürü yürü yürüyüş yap. Şimdi gördüm ki yürümek ne kadar önemliymiş. Doktor ona söyledi. Ve ben dedim ki demek ki doktor olmak gerekiyor sözümüzün geçmesi için. Doktor değiliz. Abim bana diplomasız doktorsun lan sen diyor. Diplomam yok ama bazen böyle doktorluk yapıyoruz. Yürümesi gerekiyor. Gerçekten o da yürüme kararı aldı. Ve burada olduğu gibi Sami bilir beni. Yürüme hastalığı var bende. Evet. Ve çok güzel bir karar verdi. Onun için ben eminim ki sizler de kararlar verdiniz. Hepimiz değişik kararlar bu yeni yılın başında aldık. Doğru mu? Ama her ne kadar değişik kararlar almış olsak da eğer o karar düşüncede kalıp harekete geçirilmediği sürece onun size hiçbir zaman faydası olmayacak. Karar ne olursa olsun. O karar yönünde biz adım atmamız gerekiyor ki o yerine gelsin. Aksi halde yerine gelmesi mümkün değil. Neden? Ben burada sık sık kullandığım bir ifade var. Tanrı benim adımımı attırmıyor. Yani adımımı tutup da adım attırmıyor bana. Bana diyor ki at adımını ben seni destekleyeceğim. Ben adım atıyorum o yönde. Tanrı bana bir destek veriyor arkadan. Bir adım daha atıyorum arkadan bir destek daha alıyorum. Küçük küçük adımlarla Tanrı'nın bizlerin nerede olmasını istediği yer ne ise o yerde o yere ulaşma imkanı buluyoruz. Küçük küçük adımlarla bakın. Büyük adımlar atarak değil, koşarak değil, küçük adımlarla. Bir adım atıyorsun, arkadan bir destek. Bir adım daha, arkadan bir destek daha. Küçük adımlarla ne yapıyoruz? Hedefe ulaşıyoruz sevgili kardeşler. Ama bunu yapabilmek için de yani eğer örneğin ben size bir öneride bulunuyorum, bir tavsiyede bulunuyorum. O öneriyi yerine getirebilmek için benim o önerimi benimsemeniz gerekiyor, değil mi? Tavsiyemi kabul etmeniz gerekiyor. Yani bana bir güveniniz olması lazım. Yani güven olmazsa adım atmanız da daha zorlaşır ya da imkansız hale gelir. Onun için ben de diyorum ki Tanrı'da sağlıklı bir şekilde yaşamanın koşulu da güven. Onun için ben burada sık sık bu güven konusunu burada işledim. Ama birkaç gündür öyle yaşadım ki Tanrı'ya güvenmenin ne demek olduğunu. Öyle duyumsadım ki size kelimelerle ifade edemem değerli kardeşler. Emin olun Rab bana bunu bir kez daha yaşama imkanı verdi. Ve dopdolu bir şekilde gördüm ki Rab'be güvenmek esenliğin temel ilkesi. Yani esenliğe kavuşmanın temel koşulu aslında Tanrı'ya güvenmekte yatıyor. Ben Tanrı'ya ne kadar güvenebiliyorsam, sırtımı ona ne kadar yaslamışsam, onunla ne kadar iç içeysem, yakınsam, o oranda yüreğimde bir esenlik var. Bütün zorluklara rağmen, bütün zor koşullara rağmen, gözyaşı döktüm, çıktım ormanda ağlaya ağlaya, bağıra bağıra dua ettim. Kardeşime bir fırsat daha ver Rabbim. Çok hızlı girdik 2015 yılına gerçekten. 2015 yılı çok hızlı oldu bizim için. Kızımız evlenmişti. Ayın 3'ünde, 3 Ocak'ta. Büyük bir telaş yaşadık ama güzel bir telaştı. O telaş çok tatlı bir telaştı bizim için. Çok güzel bir telaş yaşadık. Ve geçtiğimiz Cuma günü yola çıktık buradan. Nürnberg'e gittik. Oradaki hizmetimizi yapmak için. Cumartesi oradaydık. Pazar sabahı da kahvaltı yaptık orada. Hizmetimizi tamamladıktan sonra Ziegen'e yola çıktık. Orada çünkü benim bu işle uğraşan bir başka kardeşim var. Şu anda sıkıntılı bir süreç içerisinden geçiyor. Rahatsız. Onun oradaki toplantısına katıldık ki onlar da Rabbin sözüne sözüyle beslenmeye devam etsinler diye hizmet için oraya gittik. İlk kez oraya katıldık. Şimdi biz tabii saat 3'te başlıyor toplantı. Eşimle beraber 2 civarında oradaydık. Ondan sonra açtık kapıları. Masalar zaten hazırlanmıştı her şey. Ondan sonra ama bizim için hazırlanmamıştı. Bir sonraki gün, pazartesi günü başka bir grup gelecekmiş orada. Onun için, onlar için hazırlanmış ama biz baktık ki incin top atıyor bizim ifadeyle. Hiç kimse yok ortada. Dedi ki eşim bana baktı, ben eşime baktım. Dedim ya umarım gelenler olur. Oradan kaç kilometre sürdük Nürnberg'den Ziegen'e, bomboş geri dönmeyelim diye. Oturduk, dua ettik ve baktık ki bir kişi geldi eşiyle beraber. Aa, sevindik. Bir Almanla, bizim Ayşe'yi tanıyorsun. Değil mi? Heiko. Heiko, bravo. Heiko ile Ayşe geldi. Ablasını da getirdi. Oldu 3 kişi. Ona da arkadan baktık. Bir aile daha, bir aile daha. Bir baktık 12 kişi olduk. Biz de beraber 14 kişiydik. Ve hamdolsun çok güzel bir bereketli bir toplantı yaşadık. Geçirdik birlikte. Böreklerimizi, çöreklerimizi yedik. Herkes getirmiş bir takım şeyler çayla beraber. Sami'nin dediği gibi bu çay çetle çay sohbeti de işte o amaç için zaten sohbet yapalım diye. Güzel bir sohbet oldu. Çok dolu dolu bir sohbet oldu. Ondan sonra biz yola çıktık. Çünkü kardeşim pazartesi günü dönecekti. Onun için dedik ki pazartesi günü yola çıkmayalım. Pazar akşamı geç de olsa yola çıkalım. Böyle bayağı 9 muydu? Neydi işte 9.30 gibi yola çıktık her neyse. Kardeşim pazartesi geleceği için. Çıktık yola. Şimdi eşim aslında bana sonradan söyledi ki içinden dua diyorum. Dedim Nürnberg'deki toplantı çok bereketli geçti. Hamdolsun. Ziegen'deki toplantı çok bereketli geçti. Şimdi bir şeyler olacaktır mutlaka. Bana sonradan söyledi eşim. Hissediyorum ki dedi bir şeyler olacak. Çünkü Rabbi hoşnut ettik. Rabbe yücelik getirdik. Tanrı'yı hoşnut edecek şeyler yaptık. Ve bereketli geçti her şey. Şeytan da bir şekilde parmağını sokması lazım dedi. Tamam mı? Yani öyle düşünmüş. Bana sonradan eşim söyledi. Ben bunu yolda gelirken düşündüm biliyor musun dedi. Ve ondan sonra sevinç içerisindeyiz ya. Bizim kız da yeni evlendi. Bizim yolumuzun üzerindeydi. Açtı telefon müsait misiniz diye. Geç vakit saat 11'e doğru mu ne? 11.30'a doğru. Onlara uğradık. Bir yarım saat onlara takıldık. Güzel bir beraberliğimiz oldu. Daha yerleşmemişler. Her taraf her tarafta. Bir kaos. Ben böyle o kaosu pek fazla sevmem. Evde anlık oldu mu? Küçükken Timur bilir. Ben badana olduğu zaman temizlik tüyerdim evden. Yani evdeki karışıklığı hiç sevmem. Ondan sonra onları öyle karışık gördüm. Her neyse beraber güzel bir zaman geçirdik. Çıktık saat yarım mıydı neydi evimize geldik. Ondan sonra pat bir telefon. Timur'un Bielefeld'e gittiği arkadaşın hanımı. Dedi Recep abi seni korkutmak istemiyorum. Heyecanlanmana gerek yok. Ama işte şey oldu, Timur'u acilen hastaneye kaldırdık. Kalp krizi geçirdi falan. Tabii ne oldu? Yani öyle bir yumruk oldu ki suratıma kelimelerle anlatamam. İki ayağım bir pabuca girdi. Birden telaşlandım. İster istemez insanız çünkü etten, kemikten, sinirden yapılmışız. İnsanız. Birazcık duygulandım. Eşim beni teselli etmeye çalıştı. Ondan sonra tabii eşim yatağına gitti ama ben uyku girmiyor gözüme. Çıktım, yürüdüm, dua ettim. Yani o kadar Rabbin önünde Rabbimi aradım. Ve kardeşimi Rabbimin ellerine teslim ettim. Ve o dönem içerisinde o akşam artık pazartesiye bağlayan sabaha karşı yani yüreğimde sanki büyük bir böyle bir huzur oluştu. Yani benim size şu anda kelimelerle ifade edemeyeceğim bir huzur. Bakın, sıkıntım vardı, gözyaşı döktüm, acılarım vardı, sıkıntılarım vardı ama ona rağmen esenliğim vardı. Bu çok ilginç bir şey. Ben bunu size anlatamam. Hani diyor ya kutsal kitapta, Yuhanna 14'te yanılmıyorsam. Ben 27. ayette. Öyle mi? Bak bakalım sana. Yuhanna 14:27'de diyor ki, size kendi esenliğimi veriyorum. Yüreğinizi sıkılmasın diyor. Bakın, sıradan bir esenlik değil. Rab Tanrı bize kendi esenliğini veriyor. Ben bunu birebir yaşadım kardeşler. Pazartesi sabahı o erken saatlerde o esenliği yaşadım ve şunu duyumsadım ki, Rab dedi ki, korkma oğlum. Kardeşini, benim de çocuğumu, evladımı sana tekrar geri vereceğim. Öyle bir duygu, öyle bir ses değil. Benim size konuştuğum gibi Tanrı bana konuşmadı öyle. Ama o esenliği duyumsadım ve kutsal kitaptaki o sözler seri bir şekilde aklıma geldi ve büyük bir teselli buldum. Ve şu, tabii ki telefonla konuştuk ettik. Ondan sonra her şeyin daha iyi olduğunu haberini alınca Tanrı'ma teşekkür ettim gerçekten. Ve Yeşaya'da bir ayet okumak istiyorum size. Güvenmek gerçekten harika bir duygu değerli kardeşler. Bakın, yani Tanrı olaraktan düşünmeyin. Bir insana güvendiğiniz zaman o kişinin hiçbir zaman yanlış yapmayacağını düşünürsünüz. O sizi hiçbir zaman aldatmayacağını, hiçbir zaman hayal kırıklığı yaşatmayacağını düşünürsünüz değil mi? Genelde öyle güveniyorum. Ben Ahmet'e güveniyorum kardeşim. Ahmet başka bir tarafa, Ayşe başka bir tarafa deriz ya. Güvenmek gerçekten harika bir duygu. Yeşaya 26. bölümde 3. ayet. Yeşaya 26:3. Ne diyor orada? Sen önce okuyacak mısın?
Sana güvendiği için düşüncelerinde sarsılmaz olanı tam bir esenlik içinde korursun.
Bakın, ne kadar açık ve net bir ifade. Yani güvenen insan için söylüyorlar bunu. Gerçek anlamda bel bağlayan, Tanrı'ya bel bağlamış olan insan için söylüyor. O insan için diyor ki, o kişiyi, o güven bağlayan insanı tam bir esenlik içerisinde korursun diyor. Şimdi güvenmenin getirdiği sonuç ne? Burada bu soruyu sormak istiyorum size. Bu ayete baktığımız zaman güvenmenin getirdiği sonuç ne? Eğer biz Tanrı'ya güven bağlamışsak, o güven bağlamış olmanın getirdiği sonuç ne? Nasıl bir sonuç getiriyor bize? Nedir bu sonuç?
Esenlikli koruma.
Değil mi? Bitti. Bakın çok enteresan, ne kadar net ve açık. Tanrı'ya güven bizim esenlikte olmamızın garantisini veriyor. Tanrı'ya güven bizim koruma içerisinde olma güvencesi veriyor. Şimdi bakın, eğer esenlikteysek koruma altındayız demektir. Demek ki eğer güven bağlamışsak Tanrımıza, o zaman esenlik içerisinde olacağımızdan da emin olmamız gerekiyor. Emin miyiz? Güvendiğimizi söylüyoruz Tanrı'ya. Ama esenliğimiz hangi noktada? Zorluklarda, sıkıntılarda, iniş çıkışlı dönemlerde, acılı sancılı dönemlerde esenliğimiz hangi noktada sevgili kardeşler? Esenlik deyince ne anlıyorsunuz? Esenlikten ne anlıyorsunuz? Esenlik sözünden. Barışla ilgili değil mi? Esenlik barışla ilgili bir şey. Ama ben diyorum ki bu barıştan da öte bir şey. Hani iki taraf savaşıyor, sonra barış oluyor değil mi? Savaş bitiyor. Savaşın bittiğini açıklayan o barıştan da öte bir şey bu değerli kardeşler. Bu esenlik aslında şöyle diyorum ben. Canın gerçek anlamda rahata kavuşması. Yani canımız var ya, canımızın gerçek anlamda huzura kavuşması demek. Şöyle düşünün. Eğer canın esenlik içerisindeyse, huzura kavuşmuşsa başka ne isteyebilirsin ki? Başka hiçbir şeyin peşinden koşmasın sevgili kardeşler. Onun için gerçekten bizler bunu bilmemize rağmen yine de ne yapıyoruz o sıkıntılı süreçte? Sıkıntılara, sorunlara odaklanıyoruz. İster istemez. Bunu nasıl yapacağım? Benim de hikayemi pabuca girdi. Ne yapacağımı şaşırdım. Bir de üstelik sigorta yaptırıp da geldi. Sigorta kağıdını Türkiye'de unutmuş. Konsoloslukla bağlantı içerisine girmem gerekiyordu. İDAKA diye bir şirket var. Ona bağlantı kurmam gerekiyordu. 3 gün uzun bir şekilde eşimle ben, eşimi konsolosluğa yönelttim. Ben de sigortaya yöneldim. İkimiz bir taraftan. En sonunda çıkacağı gün, perşembe günü hedefe ulaştırdı Rab bizi. Ve perşembe günü sabah onu 12, 11'e doğru salacaklardı. Biz de 10.30, 9.30, 10.30'a doğru aldık. Hemen faksladık şeyi. Aldığımız sigortayı. Her şey çok planlı. Yani her şey planlı. Diyorum ya, aslında her şey Tanrı'nın elinde. Görsek de görmesek de. Tanrı, biz heyecan yaşıyoruz. Ama aslında o fırtınalar kuvvetli, kuvveti arttıkça biz Tanrı'ya, limandan söz etti Timur duasında, o limana daha çok girmemiz gerekiyor. O fırtınalara karşı göğüs gerebilmek için. Ve gerçekten Rabbin elini, o Yaradan'ın elini üzerimize hissettik. Ama yine kaygı yaşadım. Yine heyecan yaşadım. O Petrus gibi söylediğin doğru. Petrus gibi suya batmaya başladım. Ondan sonra benim zaten çok sevdiğim bir ürün o Petrus. Şeyi çok burada, o vaazları çok yaptım ben Alman kiliselerinde. Ondan sonra hatta Kerstin diyor, ah yine mi Petrus'u paylaşıyorsun? O şimdi burada olsaydı yine Petrus'u mu paylaşacaktın diye sorardı herhalde, değil mi? Ondan sonra gerçekten Petrus baktı İsa'ya ve zoru başardı. Ne zaman dalgalara, yani sorunlara bakmaya başladı? Batmaya başladı. Ne oldu? Rab onun kaybolup gitmesine izin vermedi. Elini uzattı, tuttu, çekti. İşte bizim kurtuluşumuz bu kadar Tanrı'nın emin ellerinde. Ama ona gerçek anlamda sırtımızı yaslarsak sevgili kardeşler. Onun için diyorum ki bizler ne kadar güvendiğimizi söylesek de maalesef hayat içerisinde hayatımıza baktığımız zaman hiç de birbiriyle uyuşur şekilde değil. Güvendiğimizi söylüyoruz ama kaygılarımız, yine kaygı çekiyoruz. Yine iki ayağımız bir pabuç içerisine doğal olaraktan giriyor. Onun için söylüyorum. Tanrı'ya, ya da şöyle söyleyeyim tersinden. Başka başka şeylere güven bağladığımız kadar keşke Tanrı'ya da o kadar güven bağlasak. Ben Sami'ye sorayım. Şimdi sandalyede oturursun değil mi Sami? Sandalyede oturursun şu anda. O sandalyenin oturduğunda bacakları birden ayrılıp pat diye düşeceğini bilsen oturur musun o sandalyeye? Ama niye oturuyorsun şu anda?
Sağlam kapılmış, güvenilir gözüküyor. Işte. Ha,
bak, sandalyeye güvendiğimiz kadar Tanrı'ya güvenmiyoruz. Gerçekten. Emin olun, bakın hangimiz Timur'da salı günü uçacak? Hangimiz uçağın düşeceğini bilse uçağa biner? Ama ne kadar güvenle biniyoruz uçağa? Aslanlar gibi de gidiyoruz gideceğimiz yere. Ulaştıracağını biliyoruz. Ben burada birkaç kez değişik örnekler verdim. Birçok şey var hayatımızda güven bağladığımız. Ama değerli kardeşler, bakın şunun altını önüne çizmek istiyorum. O güven bağladığımız şeyler bizi hayal kırıklığı yaşatabilir. Pat diye kırılabilir bu sandalye. Pat diye onu popo üstü, çömlek üstü onu oturtturabilir zemine. Ya da uçak da bizi hayal kırıklığı atabilir. En çok sevdiğim kişiler bile beni hayal kırıklığına uğratabilir. Eşim beni çok seviyor. Ben de eşimi çok seviyorum. Ama o da beni hayal kırıklığına uğratabilir. Her zaman kötü anlamda düşünmeyelim ama birçok konuda kötü beni hayal kırıklığına uğratabilir. Ama ben bir şey biliyorum. Benim Tanrım, benim için hayatını feda eden kişi hiçbir zaman beni hayal kırıklığına uğratmayacaktır. Yalvarırım bunu yüreğinize yazın. Hiçbir koşulda diyor seni yüzüstü bırakmayacağım. Sen benimsin. Sular içerisinden geçeceksin. Sular senin üzerini aşmayacak diyor. Bu ne demektir? Sıkıntıdayız. Sorunlarımız olacak. Sular içerisinden geçeceğiz. Ama o sular, o sıkıntılar beni aşmayacak. İçinden çıkabileceğim yeterlikte olacak sevgili kardeşler. Onun için benim Tanrım Yuhanna 1. Yuhanna 1.9'a dediği gibi güvenilir ve adil olan Tanrı. Bakın öyle söylüyor. Güvenilir ve adil olan Tanrı. Bakalım Tesniye, yani Musa'nın 5. kitabı deniyor. Tesniye 5. Musa'nın 5. kitabında yeni yasanın tekrarı oluyor. Bizim yeni tercümede 32. bölüm 4. ayet. 32 ayet 4. Sayfayı söyleyin. Kız kardeşim Ayla da burada şey yapsın. Takip edebilsin. Hemen 32. bölüm
259
sayfa. 32. bölüm 4. ayet.
Pardon, 258 o zaman.
258 o zaman. Evet. 32.4 ne diyor?
O kayadır. İşleri kusursuzdur. Bütün yolları doğrudur.
Ya.
O haksızlık etmeyen güvenilir Tanrı'dır. Doğru ve adildir.
Haksızlık etmeyen güvenilir Tanrı'dır. Doğru ve adil. Nedir bu doğru ve adil? Yani sözüne sadık, hakça davranan, hiçbir zaman aykırı davranmayan anlamına geliyor sevgili kardeşler. Haberci Pavlos da İsa Mesih'in sonradan izleyicisi olan haberci Pavlos da değerli kardeşler, 1. Selanikler mektubu, Selanikler'e yazılan 1. mektup, bölüm 5, 1. Selanikler bölüm 5, ayet 24'te şöyle diyor, 5.24. Bakın ne diyor? Bir onaydır, sadece bir onaydır. Yani yukarıdaki Tesniye 32. bölümdeki sözlerin bir onayıdır. Pavlos'un burada ifade ettiği sözler. 5.24'te ifade ettiği sözler. Ne diyor orada?
1511 sayfa.
Evet.
Sizi çağıran Tanrı güvenilirdir. Bunu yapacaktır.
Bak, sizi çağıran Tanrı güvenilirdir. Bunu yapacaktır. Neyi yapacaktır? Ne söz verdiyse. Koruma sözü mü verdi? Bunu yapacaktır. Taşıma sözü mü verdi? Bunu yapacaktır. Seni asla terk etmeyecek sözü mü verdi? Bunu yapacaktır. Tanrı bu güvenceyi bize veriyor sevgili kardeşler. Onun için Tanrım benim sadece kişi olarak kendisi güvenilir değil, aynı zamanda da onun sözü, şu an elimizde var olan o diri sözü de güvenilir, biliyor musunuz? Tanrı'nın sözü de güvenilir. Sadece onun kendisi güvenilir değil, vaatleri, sözleri, onların da hepsi, kuralları, hepsi güvenilir. Bakın Mezmur 111. Mezmur 111'de ayet 7'de. Mezmur 111 ayet 7'de şöyle bir ifade var. Mezmur 111 ayet 7.
760 sayfa.
Evet. 7. ayet.
Yaptığı her işte sadık ve adildir. Bütün koşulları güvenilirdir.
Bakın burada kalın. Bak bütün koşulları nedir? Yani kuralları, sözleri ne söylüyorsa güvenilirdir. Nokta. Bu kadar açık, bu kadar net. Tanrı bize sözü aracıyla ne vaat ettiyse yerine gelecektir. Ne söz verdiyse onu yapacaktır değerli kardeşler. Neden biliyor musunuz? O güvenilir olduğu için bunu yapacaktır. Ve güvenilir olduğu için de 8. ayette çok güzel, onu da oku.
Sonsuza dek sürer, sadakat ve doğrulukla yapılır.
Ya sonsuza dek sürer. Sonsuza dek sürebilmesi için güvenilir olması lazım. Doğru mu? Sonsuza dek devam edebilmesi için. Değerli kardeşler. Gerçekten onun kuralları, tüm sözleri güvenilir. Onun için Pavlos, bu genç hizmetçi var Titus. Pavlos genç hizmetçi Titus'u bu ihtiyarlar konusunda uyarırken, kilisede ihtiyarlar konusunda uyarı yaparken çok güzel bir ifade kullandı. Titus mektubu, pastoral mektuplar diyoruz, çobansal mektuplar. Orada Titus mektubu 1. bölümde 9. ayette, Timoteos'tan sonra gelen kısım, Titus mektubu 1:9'da bakın ne diyor.
Titus.
Tabii Titus 1:9. Titus o da genç bir hizmetçiydi bizim Timoteos gibi. İhtiyarlar konusunda uyarırken şu sözleri söylüyor.
1528.
Evet.
1:9.
Evet.
Hem başkalarını sağlam öğretiyle yüreklendirmek,
evet,
ve karşı çıkanları ikna edebilmek için imanlılara öğretilen güvenilir söze sımsıkı.
Bakın altını çizin. Nasıl bir söz? Güvenilir söze. Rab güvenilir ama sözü de güvenilir. Vaatleri de güvenilir. Onun için Rabbimize sımsıkı tutunmak zorundayız sevgili kardeşler. Sonuç buysa eğer, bakıyoruz ki Tanrımız, ait olduğumuz Tanrı güvenilir. Onun sözleri de güvenilir. Bize söylemiş olduğu, bizim için geçerli olan vaatler var. Başkaları için geçerli olan vaatler de var tabii ki. Ama eğer o vaatlerinde güvenilirse o zaman şunu söylemekte sakınca yoktur diye düşünüyorum sevgili kardeşler. Rabbimin sadece sözleri güvenilir değil. Kendisi güvenilir değil. Bana olan planları da güvenilir. Yani Tanrı benim için bir plan yapıyor. O yaptığı plan da güvenilir bir plan. Tasarısı ne ise Recep için, tasarısı ne ise İbrahim için, sevgili eşi için ya da Sami için, Ayşe için, Timur için, bilmiyorum Timur'a ben dedim ki Tanrı senin işini daha bitirmedi Timur. Hayata tekrar geri döndüm. Demek ki artık bundan sonra hayatına çeki düzen vermek zorundasın. O sadece küçük parça yürümeye karar vermesi. Bakın ne diyor kutsal kitap bize Yeremya 29'da. Tanrı'nın hepimiz için planı var ve o planının, o tasarılarının bir amaca hizmet ettiğini, iyi bir amaca hizmet ettiğini söylüyor bize. 29 Yeremya peygamber 29 ayet 11'de. 29:11.
Sayfa 970 11 mi demiş?
Evet.
Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum diyorlar. Kötü tasarılar değil, sizi umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar.
Hamdolsun. Hamdolsun. Ne tasarıları? Esenlik getiren bir tasarı. Yani Rabbin planı bile Recep için esenliğe yönelik. Esenliği amaçlıyor. Tek Recep esenlik içerisinde olsun. Diyelim İshak esenlik içerisinde olsun. Ya da herhangi birimiz esenlik içerisinde olalım diye o planı bile o yönde kullanıyor değerli kardeşler. Müthiş bir şey. Ben kelimelerle size buradan anlatamam, açıklayamam. Ama değerli kardeşler böyle bir sonuç karşısında benim böyle bir tanrım var. Böyle bir kişi benim için çalışıyor, uğraşıyor. O zaman ben ona daha çok sadık olmam gerekmiyor mu? Benim ona daha çok yakın olmam gerekmiyor mu? Ben sırtımı ona daha fazla yaslamam gerekmiyor mu? Onun koluna girerek onunla birlikte yürümem gerekmiyor mu değerli kardeşler? Güvendiğimizi söylüyoruz. Ama hayatımıza bakın. Yani ben bunu söylerken sizler bunu yapmıyorsunuz, ben çok iyi yapıyorum anlamında söylemiyorum ha. Benim de eksiklerim bol. Hepimiz için söylüyorum. Ben de dahil. Hayatımıza bakalım. Hangi oranda ben o esenliği yaşıyorum? Güvendiğimi söylüyorum ama ne kadar güveniyorum Tanrı'ya? Bakın hayatınıza. Kendiniz onun hakkında çok çok şey söyleyebilirsiniz sevgili kardeşler. Evet. Tanrı bizim tam anlamıyla güvenmemizi istiyor. Yani bizim iman ettiğimiz noktada çok yaşadım. İman ettiğimiz noktada kalmamızı istemiyor Tanrı. Ben 79'da evet dedim. İzmir'de araştırdım. 8 aylık bir araştırma sonucunda evet kurtuluş yolunun bu olduğuna karar verdim ve iman ettim. Kurtarıcım budur dedim ve iman ettim 79'da. Hatta 88'de de tutuklandık. Hristiyanlık propagandası yapıyorsun diye tutuklama süreci de yaşadım. Ama o kadar inandım ki, o kadar bel bağladım, o kadar güvendim ki bunu onurla söylüyorum. Ama sıkıntıdayken bu kadar rahat konuşamıyordum tabii ki. Şimdi tabii rahat rahat konuşabilirim. Geçti gitti. Ta 88'de oldu o iş. 79'da iman ettim, 88'de yaşadım o işi. Ama gönül rahatlığa söyleyebilirim. Gerçekten Rabbe güvenmek farklı bir şey. Tanrı'ya güvenmek gerçekten farklı bir şey sevgili kardeşler. Onun için Tanrı benim iman ettiğim noktada kalmamı istemiyor. Ne yapmamı istiyor? İmanda daha ilerlere doğru gitmemi, daha güzel noktalara ulaşmamı istiyor değerli kardeşler. Peki bunu nasıl yapıyor? Sıkıntılardan geçmemize izin veriyor onun için. Yani ben burada defalarca dile getirdim değil mi? Bizler her zaman sıkıntılarda, sorunlarda iki ayak bir pabuca giriyor ve çok affedersiniz şu ifadeyi de kullanırız. Lanet olsun. Bu da mı olacaktı? Değil mi? Ama öbür taraftan baktığımız zaman olaylar geçip bittikten sonra ben çok zaman şunu demişimdir. Recep Bey, kolay değildi ama iyi ki oldu. İyi ki oldu. Timur'a aynı şeyi söyledim. Timur çok acı vericiydi benim için. Şimdi Timur taze olduğu için hep Timur'dan örnek veriyorum. Çok acı verici bir şeydi. Ama eminim ki Tanrı sana çok şey öğretti. Abi hiç sorma dedi. Ben hayatın, bak ben o da 85'lerde mi iman etmiştin sen? 84-85 civarında iman etti İzmir'de. Ve o dedi ki, abi dedi ben yeniden doğdum. Yani aslında yeniden doğuşu vardı. Tanrı da yeniden doğdu. Ama aslında o duyguyu tekrar yaşadı. O sevinci, o esenliği yaşadı. Evet artık gördüm ki ben başka bir Timur olmak zorundayım. Kendi kafamdaki doğrulara göre hayatımı sürdüremem. Tanrı'ma daha yakın olmam gerekiyor sevgili kardeşler. Onun için Tanrı benim bizlerin daha iyi bir noktaya gelmesi için bu tür sıkıntılardan geçmemize izin veriyor. Şimdi kutsal kitaba baktığımız zaman sevgili kardeşler birçok örnekler var. Yani Musa'dan örnek verebiliriz, Yusuf'tan örnek verebiliriz, Nuh'tan örnek verebiliriz, İbrahim'den, imam babası İbrahim'den örnek verebiliriz. Çok örnekler var. Ama baktığımız zaman, bütün örneklere baktığımız zaman geldikleri noktanın bir öncesine geriye gittiğimiz zaman görüyoruz ki çok sıkıntılı bir süreç var. Ama sıkıntılı bir sürecin sonunda da harika bir süreç var. Başlıyor. Yani burada bazen ben söylüyorum. Biz o yaşam tacını takabilmek için İsa Mesih dikenli tacı takması gerekiyordu. Yani acı olmadan biz o yaşam tacını takamazdık. Demek ki acıların sonunda bir esenlik bizi bekliyor. Tıpkı tünel gibi. Giriyorsunuz kapkaranlık ama ileride bir ışık var. Noktayı görüyorsunuz. Bir çıkış noktası var. Tanrı bizi de bir şekilde yaşamdan geçirirken o şekilde. Tünelden geçer gibi bizi geçiriyor sevgili kardeşler. Onun için Yusuf'a baktığımız zaman Yusuf cezaevine atıldı. Zaten onun da başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi gerçekten. O kadar büyük sorunlar yaşadı. Ama bakın umudunu yitirmedi Yusuf. İmanını kaybetmedi. Dua etti. Cezaevinde sıkıntı içerisindeyken dua etti. Ve Tanrı onu öyle bir noktaya getirdi ki onurlandırdı. Değil mi? Mısırların üzerine yönetici durumuna getirdi. Doğru mu? Peki şimdi şeye baktığımız zaman bu Goliat, Davut ve Goliat. Goliat ölçüleri kutsal kitapta yazıyor. Yani baktığın zaman dev deriz bizim Türkçedeki ifade. Dev adam. Taşıdığı silahlara baktığın zaman korkunç. Dev adam. Biz şimdi Türkiye'de reklamlar var. Biliyorsun o basket topunda. Basket oynayanların boyları 2 metrin üzerinde. Biliyor musunuz? 2 metrin üzerinde 12 dev adam diyorlar. Gerçekten her biri 2 metrin üzerinde. Ben eminim ki bu adam 2 metrin 2.20 idi. Hatta ben o ölçülere baktığımda 2.20, 2.25 mi ne? Çok büyük bir adam. Geniş vücutlu kapı gibi diyoruz hani Türkçe'de. Kapı gibi adam. Silahları kullandı. Silahları, o kadar adam. Ve Davut o adamın nasıl savaştığını bile bilmiyor. Gücünü bilmiyor. Hiçbir şeyi bilmiyor. Bakın 1. Samuel mektubuna. 1. Samuel kitabına. 17. bölüme bakın. Bakın nasıl bir ifade kullanıyor. Daha o adamı tanımıyor. Karşısında duran, dikilen düşmanın kim olduğunu bilmiyor. Samuel 1. Samuel kitabı 17. bölüm 46. ayet. Çok ilginç. Bakın 1. Samuel 17:46.
360.
Goliat'a bakın ne diyor 46. ayette.
Bugün Rab seni elime teslim edecek. Seni vurup başını gövdenden ayıracağım. Bugün Filistli askerlerin leşlerini gökteki kuşlara, yerdeki hayvanlara yem edeceğim.
Bakın.
Böylece bütün de dünya İsrail'de Tanrı'nın var olduğunu anlayacak.
Aa, bak bu çok şey. Tanrı'nın var olduğunu anlayacak. Kime güvendi Davut? Evet, Allah'a. Dayandığı, bel bağladığı kişi diri Tanrı'ydı, hamdolsun. Ona bel bağladı. Daha bilmiyor. Düşmanının gücünü bilmiyor. Ona rağmen diyor ki bugün Rab seni benden dolayı değil ama Rab'den dolayı, Rab seni benim elime teslim edecek. Değerli kardeşler. Ne kadar büyük bir güven. Emin bir şekilde bunu söyledi. Yunus başka bir örnek. O da balığın karnında kaldığında artık işim bitti buraya kadar demedi. Değerli kardeşler. Ne yaptı? Emindi dualarına Tanrı yanıt verecek. Dua etti. Yona dua etti ve Tanrı onu balık aracılığıyla karaya sağ salim çıkmasını sağladı. Güven ne getiriyor? Onu sorayım size. Güven ne getiriyor? Kurtuluş getiriyor. Bakın şöyle düşünün. Ben eğer İsa Mesih'e 79'da güvenmeseydim, onun çarmıhta yaptığı işe ben bel bağlamasaydım, inanmasaydım, güven bağlamasaydım kurtulur muydum? Mümkün değil. Doğru mu? Önce inanmak, güvenmek gerekiyor. Doğru mu sevgili kardeşler? Demek ki bana göre şudur. Güven eşittir kurtuluş. Kurtuluş şunun kaynağı güvenden, güven kapısından geçiyor sevgili kardeşler. Ama sıkıntı ve zorluklar bizi maalesef kafa üstü getiriyor sevgili kardeşler. Ama gerçek anlamda güven varsa hayatımızda, kesinlikle ve kesinlikle sıkıntılara rağmen, sorunlara rağmen ilerlemek mümkün hale geliyor. Sıkıntıya rağmen ilerleyebiliyorsunuz. Neden? Yine bunu Tanrı sözü yanıt veriyor. Bakın Mezmur 37. Neden sorusuna yanıt veriyor. Mezmur 37 ayet 24. Mezmur 37 ayet 24.
701. Düşse bile yıkılmaz insan. Çünkü elinden tutan Rab'dir.
Evet. Düşse bile yıkılmaz insan. Neden sorusunu soruyorsun? Çünkü diyor, elinden tutan Rab'dir. Değerli kardeşler, bu harika değil mi? Demek ki benim sonuca ulaşabileceğim güvencesi kimden geliyor? Elimi tutan kişiden geliyor. Eğer benim elimi Rab tutuyorsa, Rab Tanrı'ya ben elimi verdiysem, Petrus gibi, değil mi? Elimi verdiysem, beni o bataklıktan çıkaracak olan, beni o sıkıntıları aşarak hedefe ulaşmamı sağlayacak olan Tanrı'nın kendisi sevgili kardeşler. Evet. O zaman ikinci tarihlerden bir ayet daha okuyalım. İkinci tarihler 16. bölüm. Bunu onaylayan sözler. İkinci tarihler kitabı 16.9.
560. Rabbin gözleri bütün yürekleriyle kendisine bağlı olanlara güç vermek için her yeri görür.
Şimdi ya her yeri görür. Bakın burada çok güzel bir ifade var. Ne diyor? Yürekleriyle kendisine bağlı olanlara. Bağlılık nedir? Yani güven bağlayanlara. Yani bir önceki ayette okuduk ya, elini Rab'be verenlere, elini Rab'be teslim edene, Rab'be elini vermiş yürüyen kişiye diyor, güç vermek için her yeri görür. Demek ki Rab bize ne zaman güç veriyor? Otomatikman değil. Hani doğrudan yağmur üzerimize, fakire de yağıyor, zengine de yağıyor yağmur, değil mi? Öyle bir şey değil değerli kardeşler. Ben itaat ediyorum. Ben elimi veriyorum, zorlayan bir Tanrı yok. Elim aşağılı bir Tanrı yok. İman et. Bana dön diyen bir Tanrı yok. Sadece bizi özgür yarattı, bıraktı. Karar Recep'in elinde. Ben özgür irademi Tanrı'nın istemi yönünde kullanmam gerekiyor. Elimi verdiğim zaman beni sonuca ulaştırıyor. gereken desteği sağlayarak sevgili kardeşler. Demek ki iman etmekle her şey son bulmuyor sevgili kardeşler. İman ile yaşamayı sürdürmemiz gerekiyor. Evet, iman ile aklanan yaşayacaktır diyor kutsal sözde. Romalılar kaçıncı bölüm? 1. bölüm 17. ayette. İmanla aklanan yaşayacaktır. Ne demektir bu? Yaşamaya devam edecektir yani. Yaşamaya devam edecektir. Demek ki aklanma gerçekleştiğinde bitmiyor her şey. Ne yapıyor? Aklanmış olan kişi aklayan imana yaslanarak yaşamaya devam etmesi gerekiyor. İman beni akladı hamdolsun. Yan gel Osman. Yok. Hani biz deriz ya Türkçe'de yatır maaşı al maaşı. Böyle bir şey yok. Doğrudan hiçbir şey olmuyor. Bel bağlıyorsun. İman edip bel bağlıyorsun. Ve o imanla da yaşıyorsun. Beni bu iman, sahip olduğum iman sonucu ulaştıracak sevgili kardeşler. Ama Rab, biliyorsunuz burada paylaşmıştım o konuyu. Yuhanna 14. 14'ten paylaşmıştım size. İlk 5 ayeti paylaşmıştım. Orada ilk 1. bölümde diyordu. Tanrı soruyordu. Orada iman sözünü kullanıyor. Ama Yunanca'daki pisti sözü, pitho sözü birbiriyle iç içe. Yani güvenmek ve iman etmek sözleri iç içe olan sözler. Bana iman ediyor musun diye soruyor ama aslında bana güveniyor musun diyor Tanrı. Bugün bana soruyor. Sizlere de soruyor aynı soruyu. Recep ya da İbrahim ya da Sami. Bana güveniyor musun? Rabbin sorduğu şey bu. Sadece. Ama sözde değil. Gerçek anlamda hayatımıza baktığımız zaman hangi oranda ona bel bağladık? Ona bağlandık. Rab soruyor. Bana güveniyor musun? İsa bunu neden söyledi? Kime söyledi? Öğrencilere söyledi. Neden sordu öğrencilere bu soruyu? Çünkü öğrenciler şunu gördüler. İsa yavaş yavaş çarmıh ölümüne gidiyor. Artık fiziken onlarla beraber olmayacak. Düşün. Yediler birlikte, içtiler birlikte, birlikte yattılar, kalktılar. Birlikte 3,5 yaklaşık 3,5 yıla yakın bir süre beraber her şeyi yaşadılar. Dopdolu bir şekilde. Bir anda çekip gittiğini düşünün. Yani sağ kol diyoruz ya. Bir anda çekip gitti. Öldü gitti. Ne olacak? Bunlar sap gibi ortada kaldılar. Onun için kaygı vardı, korku vardı, endişe vardı. Rab İsa yanlarında bedenen olmayacaktı çünkü. Ve buna rağmen Rab ona diyor ki güvenmeye devam etmeleri gerekiyordu onların. Hizmete devam edebilmeleri için. Onun için onları teselli etti sevgili kardeşler. Ben şunu açıkça söylemeyi istiyorum. Ne olursa olsun, ne olursa olsun her şey Rab'ın kontrolünde. Bunu sadece bilelim. Öğrenciler de bunu bilmesi gerekiyordu. Ben gidiyorum, beden yokum ama her şey yine Tanrı'nın elinde. Her şey onun yönetiminde olacak. Onun için Tanrı'ya güvenmek, görmediğimiz, bazen de anlamadığımız şeylere inanmaktır. Doğru mu? Şimdi dünya ne diyor? Önce gör diyor, ondan sonra inan. Doğru mu? Felsefe bu değil mi sevgili kardeşim? Değil mi? Önce göreceksin, lan bana göster de inanayım diyorsun. Görmeden inanmam ya diyorsun. Geçip gidiyorsun. Doğru mu? Tanrı diyor ki önce iman et. O zaman Tanrı'nın yüceliğini göreceksin. Yani o bağlanma olacak ki o esenliğin ne olduğunu anlayacaksın. O bağlanma yoksa bu mümkün değil. Otomatikman olmuyor işte. Olmuyor, olmuyor kardeşim. Bu kadar basit. Onun için bir ayette okuyalım. Süleyman meseleleri 3. bölüm. Süleyman'ın meseleleri 3. bölüm. 5'te bitireceğim. Yani bizim şey öyle, zamanımız öyle. 5'te bitireceğim. Bitse de bitmese de bitireceğim. Evet, Süleyman'ın meseleleri 3. bölüm özdeyişleri ya da yeni tercümesiyle 5 ve 6. ayetler.
Sayfa 787. Rabbe güven bütün yüreğinde, kendi aklına bel bağlama.
Ya.
Yaptığın her işte Rabbi an, o senin yolunu düze çıkarır.
Hangimiz yaptığımız her işte ait olduğumuz Tanrı'yı anımsıyoruz? Yanıt vermeyin. İçinizden sadece düşünün. Bakın, Rabbe güven bütün yüreğinle, yarım yürekle değil. Kendi aklına bel bağlama. Yani benim aklım günahkar bir Recep. Tamam, ben kurtulmuş bir günahlıyım. Ama yine günahlıyım. Ama Rabbin sayesinde kurtulmuşum. Ama buna rağmen kendi aklım doğru değil. Beni gerçekleri göremediğim, bilemediğim için daha iyi bir noktaya getirmiyor benim aklım. Onun için kendi aklıma bel bağlamıyorum. Ne diyor? Yaptığın her işte Rabbi an, o senin yolunu düze çıkarır. Demek ki bel bağlayacağım kişi Rabbin kendisi olması gerekiyor. Ben kişinin kendine güvenmesini neye benzetiyorum biliyor musunuz? Ben burada o örneği sanırım vermiştim. Şuna benzetiyorum sevgili kardeşler. Sanki iki tepenin, köprüden söz ettim ya, iki tepe var, arası uçurum. O uçuruma kurulan bir köprü var ama asma köprü diyoruz. İpten arasında tahtalar var. O asma köprüyü biliyorsunuz değil mi? Rüzgar olduğu zaman böyle yılan gibi sallanıyor. Böyle. Tamam mı? Ha düştü, ha düşecek, ha kopacak. Değil mi? Sanki insanın kendine güvenmesini ben ona benzetiyorum. O köprüden karşıya geçmeye çalışmak gibi bir şey. İnsanın kendine güvenmesi. Her an düşebilirsin, parçalanabilirsin. İnsanın kendine güvenmesi bu demek aslında. Ama Rabb'e güvenmek bizi karşıya geçebileceğimizin güvencesini, garantisini veriyor sevgili kardeşler. Evet, onun için Hikmetli Süleyman 29. bölüm 25. ayette bakın ne diyor. 29-25. Süleyman'ın meseleleri 29-25.
817. İnsandan korkmak tuzaktır ama Rabb'e güvenen güvenlikte olur.
Bu kadar basit. Başka bir şey söylememe gerek yok. Rabb'e güvenen eşittir, güvenliktedir diyor. Demek ki az önce söylediğim gibi bu şu demek değil mi? Benim güvenim, Rab Tanrı'ya güvenim, benim güvenlik içerisinde olacağımın garantisi. Rab garanti veriyor bana. Bana güven, o zaman güvenliktesin diyor. Bu kadar basit. Ama gerçek anlamda yürek doluyla ona güvenmemiz gerekiyor sevgili kardeşler. Ve koşulsuz olması gerekiyor. Onun için Yeremya peygamber de 10.23'te ayetlerle sizi beslemeye çalışıyorum biraz. Çünkü kafadan konuşmuş olmamak için. Allah'ın sözü her zaman çok daha çarpıcı ve vurucu. Yeremya peygamber, ağlayan peygamber bakın ne diyor 10.23'te. Yeremya 10.23.
Sayfa 945. İnsanın yaşamının kendi elinde olmadığını, adımlarına yön vermenin ona düşünmediğini biliyorum ya Rab.
Ya. İnsanın yaşamının kendi elinde olmadığını. Bu ne demek ki? O zaman her şey Tanrı'nın elinde mi? Değerli kardeşler. O zaman yaşamlarımızın her alanında her şeyi bilen Tanrı'ya aitiz. Değerli kardeşler. Tanrı her şeyi biliyor. Ne olacağını biliyor. Onun için gönül rahatlığıyla sizlere söyledim. Dedim ya bugün aramızda olmanız tesadüf değil. Bugün burada olmanız gerekiyordu. Ben inanıyorum. Bunu ben şu anda nedenini bilemem. Niçin burada oldunuz? Belki siz de bilmiyorsunuz ama ileride zaman bunu gösterecek. Evet ya bu yüzden biz o küçük topluluğa katılmamızın nedeni buydu diye. Ben inanıyorum. Yürekten inanıyorum sevgili kardeşler. Tesadüf hiçbir şey yok. Sadece ve sadece bizler onun isteğinin ne olduğunu bilmek için onu bir hedef olaraktan koymamız lazım. Bir ayet daha. Bak sizi eski antlaşmaya da alıştırıyorum ha. Nahum kitabı, Nahum. Nerede Nahum kitabı biliyor musunuz? Tabii. Nahum kitabı. Evet, Nahum. Hiç duydun mu Hatice Nahum? Nahum kitabı. Bölüm 1.
Sayfa 1152.
Sayfa 1152. Ayet 7.
Rab iyidir, sığınaktır sıkıntı anında. Korur kendisine sığınanları.
Ya, amin, amin. Rab iyidir, sığınaktır sıkıntı anında. Hani her durumda Rab sığınağımız. Ve kendisine sığınanları ne yapıyor? Koruyabilecek güçte olduğunu açıkça burada beyan ediyor sevgili kardeşler. Demek ki eğer ben ona sığınırsam, eğer ona gerçek anlamda bel bağlarsam, eğer gerçek anlamda kendimi onun ellerine teslim edersem, o da şu garantiyi veriyor, ben de seni koruyacağım diyor. Ama sığınmazsan, şimdi biz hani bazen Yürüyüş yapıyoruz biz. Çok yürüyüş yapıyoruz. Bir yağmura tutuluyoruz bazen. Ondan sonra kendimize sığınacak bir yer arıyoruz. Bir evin çatısını arıyoruz. Çıkıntısına gidip sığınıyoruz böyle. Yağmur değmesin üzerimize diye. Ama ben şimdi o sığınağın altına geçersem yağmurdan korunuyorum. Geçmezsem ıslanacağım. Doğru mu? Aynı şekilde. Eğer ben Tanrı'ya sığınırsam, kendimi onun çatısı altına getirirsem, orada tutarsam, o da diyor ki, merak etme Recep, ben de seni korumaya devam edeceğim. Esenlikte olmanı sağlayacağım. Daha ne olsun ya? Sormak isterim size değerli kardeşler. Ama biz yine de sıkıntılarda kendimizi ne yapıyoruz? Başka başka yönlere kaymamıza izin veriyoruz. Ve ondan sonra da şüpheler duyuyoruz. Kendi kendimize Tanrım neredesin diyoruz. Beni neden işitmiyorsun? Neden işitmiyorsun beni? Hani sen bana söz vermedin mi? Hani sen beni yüzüstü bırakmayacaktın? Bak şu anda gözyaşı döküyorum. Ama Timur her şeye rağmen ben isyan etmedim. Gözyaşı döktüm ama neden Tanrım sorusunu sormadım. Çünkü yıllar önce ben bunu öğrendim. Neden sorusu aslında sorabilirim Tanrı'ya ama aslında neden sorusunu sorduğum zaman diyorum ki neden Tanrım değil, neden Recep diye soruyorum. O zaman yanıtı çok daha kolay. Benden kaynaklanan nedenlerden dolayı. Benden kaynaklanan nedenlerden dolayı. Doğru mu Timur? İyi ki yani sen kardeşin de rahat rahat senden şey yapıyoruz böyle. Suçlayıcı bir şekilde konuşuyorum sana. Rahat bir şekilde. Ne kadar güzel. Değil mi? Bakın. Harika bir şekilde Mezmur 9. Mezmur 9. Ve yavaş yavaş noktalayacağım. Mezmur 9. Ayet 9 ve 10.
680. Ezinenler için bir sığınak, sıkıntılı günlerde bir karedir.
Ya.
Seni tanıyanlar sana güvenir. Çünkü sana yönelenleri hiç terk etmedim ya Rabbim.
Çok hoşuma gidiyor gerçekten. Sana yönelenleri, yani sana güven bağlamış olanı, bel bağlamış olanı, sırtını sana yaslamış olanı hiçbir zaman terk etmedim. Zaten Rab terk etmiyor yalnız. Terk eden Recep'tir sevgili kardeşler. O sadık olmasak da, biz sadık olmasak da o bize sadıktır hamdolsun. Bakın değerli kardeşler, ben bu ayetten şunu anlıyorum. Kendimizi zayıf, güçten yoksun hissettiğimiz zaman Tanrı nedir? Bu ayete göre gücümüzdür. Bakın tekrar söylüyorum. Kendimizi zayıf, güçten yoksun hissettiğimiz an Tanrı bizim gücümüzdür. İki, baskı altında ezilirken o bizim tek tesellimizdir. İkinci nokta. Baskı altında ezilirken o bizim tek tesellimizdir. Üç, güvenliğe gereksinim duyduğumuzda, yani o çatı altına girme ihtiyacı duyduğumuz zaman o bizim sığınağımızdır. Üçüncü nokta da bu. Dikkat edin. Tanrı gücümüz, Tanrı tesellimiz ve Tanrı sığınağımız. Ama bize ama sözü var. Ona güven bağladığımızda. Ona güven bağladığımızda. Son bir düşünceyi de noktalamak istiyorum. Ben burada bir zamanlar yılın ayetiydi o değil mi? 73. mezmur. Geçen sene miydi sanırım o? Geçen seneydi. Ondan önceki senenin mi? 2013'ün mü? Yares Lozung'da. Asaf 73. mezmur. Bir dakika düşünüyorum. Tamam. Geçen senenin olması lazım. 2014'ünde 2013'ün olması lazım bildiğim kadarıyla. Her neyse. O Asaf'ın hayatına baktım. Ben burada çok konuştum. Hatta o 73. mezmuru burada paylaştım ben sizlerle. Ama orada buraya uyduğu için bunu tekrar buraya koyma ihtiyacı duydum. Sadece söylemek istiyorum. Asaf korkunç bir sıkıntı döneminden geçiyordu. Bizim İbrahim de Asaf oğludur değil mi? Bak ne kadar güzel uydu ha İbrahim'cim sana. Tabii olabilir. Bu sana güzel bir yılın hediyesi değerli kardeşim. Rab'den sana hediye. Benim için de hediye olarak düşünüyorum ama senin için daha büyük bir hediye. Asaf sıkıntılı bir süreçten geçiyordu. Sancılı bir süreçten geçiyordu. Ve o sancılı süreçten geçerken aynı Recep gibi, aynı doğal bizler gibi, biz insanlar gibi Ne dedi biliyor musunuz Tanrı'ya? Tanrım dedi, o insanlara baktım, o insanlara baktım, kendi hayatıma baktım. Ya ben onlardan daha berbat durumdayım. Ben sana daha yakınım. Ben sana daha çok bel bağlamışım. Seni izleme noktasında çok iyi bir noktadayım. Ama öbür insanlar sana dirsek çevirmiş, inanmayan insanlar daha iyi bir noktada. Ve diyor ki az daha ayağım senden kayacaktı. Kaç kez bunu yaşadık? Kaç kez yaşadık bunu? Ama biliyor musunuz şu ifade o kadar hoşuma gidiyor ki sonunda bizim Asaf kardeşimiz, Asaf oğlu şunu anladı. Değerli kardeşim, Rabbe yakın olmak en doğru olan. Bakın, lütfen açın 73. mezmuru.
728.
Bak 728 sayfa, bir de ayette 28. Son kısımda ayet 28. Uyuyor yani. 728 sayfa, ayet 28.
Ama benim için en iyisi Tanrı'ya yakın olmaktır. Bütün işlerini duyurayım diye sığınak yaptım. Egemen Rabbi kendime.
Rabbi kendime sığınak yaptım. Neden? Çünkü diyor ki baktım gördüm ki kardeşim en iyisi, en doğru olanı Rab Tanrı'ya yakın olmaktır. Bizim için de bu olsun mu bu yıl? 2015 yılı bize şunu anımsatsın. Durum ve şartlar ne olursa olsun. Koşullar ne olursa olsun. En iyisi Tanrı'ya yakın olmak. Ait olduğumuz Tanrı'ya yakın olmak, ona güvenmek, ona bel bağlamak sevgili kardeşler. Eğer biz ona yakın olursak, eğer biz ona bel bağlarsak sevgili kardeşler, o da ne yapacaktır? Şunu yapacaktır. Son ayet. Filipililer 4. bölüm 7. ayet. Filipililer 4:7 ve bununla kapatıyorum. Filipililer 4:7. O da ne yapacaktır? Bakın, eğer ben gerçekten Rabbe yakın olursam, ona bel bağlarsam, onun koluna girip elimi ona teslim edersem, bak o da ne yapıyor değerli kardeşler. Paulus bunu güzel ifade ediyor. 7. ayet.
1499.
Oku sağımcım hemen.
O zaman Tanrı'nın her kavrayışı
tabii
aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır.
Öyle bir esenlik ki bizim kavradığımız esenliği aşıyor. Öyle bir esenlik ne diyor? Mesih İsa sayesinde onun aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır. Diyor ki ben senin yüreğini koruyacağım. Düşüncelerini de koruyacağım. Sana destek olacağım. Ama sen ne yapman gerekiyor? Bana bel bağlaman gerekiyor. Eğelim yüreklerimizi. Rab ile olan ilişkimiz hangi noktada bilmiyorum. Bunu defalarca söylerim burada. Ama Tanrı diyor ki seni asla yüzüstü bırakmayacağım. Sen benimsin. Ama senden bir ricam var. Sona kadar sadık ol. Bana güven. Kendi aklına bel bağlama. Senin aklın her şeyi anlamaz. Senin aklın her şeyi görmez. Onun için eğer bağlanacak bir kişi arıyorsan o da benim diyor Tanrı. Ve kısa bir 20 saniye, 25 saniye sakin kalalım. Sonra da Sami duayla her zamanki gibi toplantımızı kapatır.